Ayrım 15. Türkiye'de gerici akımlar ve Nurculuğun iç yüzü. Doktor Çetin Özek. Sayfa 208. Devrimler mi, demokrasi mi? Gelenekçi çevrelerin ileri sürdükleri bir görüşte, devrimlerin ve laikliğin halka rağmen bir zorlama olarak topluma kabul ettirilmek istendiği iddiasıdır. Gerçek olan, toplum laik ve gelişimci bir düzeni benimsememektedir. Siyasi iktidar ise toplumun bu inancına ve direncine rağmen halkın kabul etmediği ideolojileri benimsetmek emelindedir. İlmi ifadesini Mümtaz Turhan'da bulan bu görüş, devrimlerin toplumca benimsenmediğini ilk hareket noktası olarak kabul etmektedir. Toplumun isteği teokratik bir sistemden yanadır. Toplumun isteğine zıt bir ideoloji devletçe kabul edilince, bu ideolojiyi kabul ettirmek bakımından devlet zorlayıcı tedbirlere başvurmak mecburiyetinde kalmaktadır. Zorlayıcı tedbirler ise demokrasiden vazgeçmek anlamına gelmektedir. Öyleyse toplum devamlı olarak iki değerden birini seçmek zorunluluğu ile karşı karşıyadır. Demokrasiye giderse devrimlerden olacaktır, devrimlere giderse demokrasiden olmaktadır. Mümtaz Turhan, İnkılaplar ve Demokrasi, Vatan, 19 Mart 1959. Öyleyse laiklik ve devrimler halka karşı bir yapı kazanmaktadır. Devrimlerin ve laikliğin halka karşı bir zorlama olduğu iddiası, bütün gelenekçi basının çeşitli sebeplerle üzerinde durduğu bir konudur. Muhtelif devrimlerin halk tarafından milli örf ve adetlere, milli seciyeye aykırılığı ileri sürülmüş ve devrimler tutan tutmayan devrimler şeklinde bir ayrıma tabi tutulmuştur. Bu ayrımın babası Menderes'tir. Adnan Menderes'in 29 Mayıs 1950 tarihli ilk hükümet programında ortaya attığı bu ayrım, bakınız Tutanak Dergisi, Devre 9, Cilt 1, Sayfa 10, devrimleri bir bütün olmaktan çıkarmıştır. Gelenekçi çevreler bu tezi büyük bir memnuniyetle kabul etmişler ve kullanmışlardır. Demokrasiyi çoğunluk eşittir demokrasi. Formülün ifade ediliş şekli Profesör Tunaya'ya aittir. Bakınız Batılılaşma Hareketleri, sayfa 121. Şeklinde formüle eden Menderes, 1952 Nisan'ında devrim kanunlarına karşı kesin cephesini belirtmiştir. İnkılap kanunları halk tarafından benimsenmemişse, jandarma zoruna dayanacaksa, milli vicdanın hilafına olan bu kanunları kaldırmak, demokratik idarenin başta gelen vazifesi olmak icap eder. Menderes'in Antalya Nutkundan, bakınız İnkılap Kanunları, Hür Adam, Nisan 1952, No 171. Hükümet başkanının bu sözleri gelenekçilere cesaret vermiştir. Hür Adam gazetesi, Allah'la kulun arasından kanunların, polisin çıkarılmasını istemektedir. İnkılap Kanunları, Hür Adam, Nisan 1952, No 171. Menderes, devrimleri halka karşı göstermekte ve kaldırılabileceğini ifade etmekte bir sakınca görmemiştir. Gelenekçiler ise hurafelerin, dini kuralların vicdan hürriyeti adı altında cirit attığı bir sistemi, şeriatı, hükümet başkanının sözlerine dayanarak istemektedir. Bir dinci demokrasi sistemini hararetle müdafaa eden gelenekçiler, laikliği koruyucu ceza hükümlerini de demokrasiye aykırı bulmaktadırlar. Tetkikimizin üçüncü kısmında daha geniş bilgi vereceğimiz bu tenkitler, bilhassa Türk Ceza Kanunu 163. madde üzerinde toplanmaktadır. Vicdan hürriyeti, her dini inancın mutlak serbestisi ve bu serbestinin icap ettirdiği icraların hiçbir müdahaleye uğramadan yapılması demektir. Halbuki 163. madde gibi ceza hükümleri, fertlerin serbest bir şekilde dini inançlarını açıklamalarına mani olmaktadır. Bu şekildeki hükümler antidemokratiktir. Laikliğin ve devrimlerin toplumca tutulmadığının, halka karşı bir zorlama olduğunun en açık delilini teşkil etmektedir. 163. madde Sebilür Reşat No 50, Cevat Rıfat Atilhan, demek ki demokrasi de bir hayal oluyor. Hür Adam, Şubat 1952 No 150. 163. maddenin tatbikatı Sebilür Reşat No 141. Kilimlioğlu, 163. madde, Sebilür Reşat No 127. Bu şekildeki yayınları diğer gelenekçi basında da görmek mümkündür. İş bu ifadelerle devrimlerin ve gelişimin halkın kabulüne bağlı olduğu, halk kabul etmedikçe bu davranışların değer kazanamayacağı ifade edilmek istenilmektedir. Bütün bu cephe, devrimci ve gelişimci bir davranışın yıllanmış saplantıları bir anda atarak toplumca benimsenmeyeceğini bilmektedir. Toplum, din gibi kuvvetli bir hisse dayatılarak verilmiş bilgileri, alışıklıkları bir anda atabilmek imkanına sahip değildir. Bir toplumun bütün düzenini Yepyeni ideolojilere dayanarak kuran devrim, tabiatiyledir ki toplumca benimsenmeyecek, gelenekçi ister karşıt davranışlarda bulunacaklar. Bilhassa din bezirganlarının itelemeleri bu karşıt hareketleri daha keskin bir hale koyacaktır. Devrimlerin topluma bir süre için zor kuvvetiyle kabul ettirileceği tabidir. Her devlet kendi temel ideolojik kurallarını reaksiyoner hareketlere karşı korumak mecburiyetindedir. Anayasaların kurduğu temel nizamlar, devletin devam edebilmesi, belirli bir ideolojiye dayanabilmesi için ihlallere karşıt hareketlere karşı korunmak mecburiyetindedir. Bu husus, devlet müessesesinin mevcut kalabilmesi için şarttır. Papadatos, Le Petit Politik, sayfa 147. Türkiye nasıl diğer iktisadi, siyasi, toplumsal temel nizamlarını koruyucu hükümler vaz etmişse, laik temel nizamını da koruyucu hükümler vaz etmiştir. Laik nizamı koruyucu hükümler her memlekette mevcuttur. Fakat mahiyeten aynı olan bu hükümler, derece itibariyle memleketlerin toplumsal şartlarına göre değişmektedir. Devrimlerin ve laikliğin topluma karşı bir hareket olduğu kabul edilse dahi bu tenkit konusu olamaz. Zira laiklik eğer toplumumuzun gelişimi için gerekli görülüyorsa halka rağmen yürütülmesi gereklidir. Bu değerlerin halka istetilmesi lazımdır. Tuna'ya Türkiye'de batılılaşma hareketleri sayfa 113. Gelenekçiler dahi laikliği benimsediklerini belirttiklerine göre laikliğin icap ettirdiği düzeni de kabul etmek zorunluluğundadırlar. Aksi halde kabul ettiklerini beyan eyledikleri bir ideolojiye zıt, tam tersi ideolojilere dayanan bir toplum düzeninin varlığını istemiş olmaktadırlardır ki bu da çelişmeye düştüklerini, gerçekte laikliği benimsemediklerini gösterir. Demokrasi bir ideolojidir. Her şeyden önce belirli prensiplerin gerçekleşmesine ihtiyaç gösterir. Bir medeniyet şeklidir. Demokrasinin icap ettirdiği medeniyeti yaratmak için halka karşı hareket yapılıyorsa bu demokrasiye karşı hareket değildir. Tuna'ya batılılaşma hareketleri sayfa 119 ve mütakip. Bu gerçeğe rağmen millet iradesinin devrimlere karşı olduğu iddia edilmek suretiyle hiçbir gelişime imkan vermeyen statik olduğu yerde duran bir toplumu gelenekçiler savunmaktadırlar. Toplumun tabii evrim içinde gerekli sıçramaları yapamayacağı, büyük gelişimleri benimsemeyeceği bu çevrece kabul edilmemektedir. Bakınız, İnkılap Karşısında Millet İradesi, Sebülür Reşat No. 125, Bekir Berk, Millete Mal Olmayan Bir İnkılap, Türk Düşüncesi No. 67, 1959. Demokrasi, baş hesabına dayanan bir sistemin adı değildir. Devrimlerin dünyada toplumca bir anda benimsendiği görülmemiştir. Toplumun yararına olan bir devrimi toplum kabul etsin veya etmesin yapmak lazımsa yapılmalıdır. Komünizme giden yol. Türkiye'de gelenekçilerin her ileri aydınlık ve haksever davranışa taktıkları bir marka vardır. Komünizm. Laiklik hareketleri de bu damgayı yemekten, markayı takmaktan kurtulamamıştır. Komünizm bir memlekette yerleşebilmek için o memleketteki din ve milliyet duygularını öldürmek mecburiyetindedir. Komünizmi yegane önleyecek tedbir İslamiyettir. Komünistlikle mücadele Selamet Ocak 1948 No. 14. Türkiye'de ise Masonlar ve Komünistler 27 seneden beri milliyet ve din duygularını öldürmek için gayret sarf etmişler. Komünizmin yurtta yerleşmesi için çalışmışlardır. Eğitim müesseselerine dahi komünizmi sokmuşlardır. 20 sene süren komünizm umdeleri Sebilur Reşat No. 17 1948. Din düşmanı komünizm ile mücadele için manevi enerji lazım. Sebilur Reşat 1948 No. 2. Din aleyhtarlığı komünizm yoludur. Sebilur Reşat 1948 No. 6. Din düşmanlığı şeklinde ortaya çıkan laiklik komünizmin dostudur ve komünizm bir sistemi gerçekleştirmek amacına yönelmiştir. Kızıl tehlike Hazreti Muhammed'in bayrağı altında değil Saracoğlu'nun bayrağı altındadır. Sebilur Reşat 1948 No. 3. Köy enstitülerinin bu laik ve aydınlık kuralları köylüye götürecek müesseselerin komünist mahiyet taşıdığı gerici basının sakızı olmuştur. Bu konu bugün de Yeni İstiklal, Yeni İstanbul gibi gelenekçi organlarında tekrar söz konusu edilmektedir. Bilhassa bakınız köy enstitüleri Milli Yol Ocak 1962 No. 1. Bu konudaki düşüncelerimiz için bakınız Çetin Özek değil mi ki yetişti. Gençlik Ekim 1961 ve Korku mu inanç mı? Gençlik Şubat 1962. Kur'an'ın hükümlerini toplumsal hayattan çıkarmak, komünizme giden bir akımın ifadesidir. Halbuki ancak İslamiyet'e ve Kur'an'a inanmış olanlar, kendilerinde komünizme mücadele kuvvetini bulabilmektedirler. Eşref Edip, İnkılap ve Din, Sevil-i Reşat 1948, No 15. İktisadi tedbirler komünizmin önlenmesi için yetmez. Komünizm ancak maneviyata değer vermek suretiyle önlenebilir. Hüseyin Saruhan, komünizme karşı duracak ancak İslamiyet kalesidir. Sebilur Reşat 1948, No 9. Komünistlikle mücadele, Selamet, Ocak 1948, No 34. Ömer Rıza, Doğrul, komünizm insanlık için en büyük felakettir. Selamet, Mart 1948, No 45. Maddiyatçı felsefe bu çerçevede komünistlik olarak isimlendirilmiştir. Türkiye'de Kemalizm maskesi altında laiklik adıyla koyu bir Allahsızlık, dinsizlik, din düşmanlığı propagandası yapılması, Allah'a inananların mürteci olarak ilanı komünizmi memlekete getirmek içindir. Öyleyse İslam imanına sahip Türklerin Türklüğü yaşatmak ve yükseltmek ülküsü Türk için en üstün bir vakadır ve bu yolla komünizmi gayet basit bir şekilde önlenmiş olacaktır. Komünistliği önlemek için bol bol İslami eserler neşretmek, eğitim müesseselerinde din dersleri vermek, Kur'an hakkında bilgiler vermek, Öztürkçeciliği önlemek, laiklik ve devrimciliğin dine saldırmaz bir manaya getirilmesi, komünizmin önlenmesi için yetecektir. Hikmet Tanyu, Niçin Komünist Oluyorlar? Sayfa 32-33-41. Büyük iddialarla ortaya sürülen ve gelenekçilerin ilmi diye isimlendirdikleri bu risalede ileri sürülen fikirler hayret verici bir basitliktedir. Büyük toplumsal gelişmelerin ve ekonomik problemlerin ortaya çıkardığı, dünyanın siyasi çehresi üzerinde geniş etkileri olan bir sistem gayet basit ve ilkel sebeplere bağlanmakta ve önlenme çaresi olarak bunca sistemler içinde Kur'an'ın yayılması, Öztürkçenin kaldırılması gibi ilkel ve acıkmış kütleleri doyurmayacak tedbirler ileri sürülmektedir. Maneviyata verilecek değerin bu ekonomik görüşü ve hareketi önleyebileceğine inanılmaktadır. Bu çevre komünizmi doğuran nedenleri bilmediğinden, dünyanın gelişiminden habersiz, kendi skolastiği içine kapandığından, tabiatıyla bu cereyanın önlenmesini de bu kadar basit zannetmektedir. Kitap, cehaletin, dar görüşün ve din boğultusunun tipik ve korkunç bir örneğidir. Allah herhalde kendisine inanmayanların değil, inananların ve fi sebilillah yani Allah yolunda çalışanların tarafındadır. Nusret Köymen, Komünizm ve Sosyalizmle Niçin Mücadele Ediyorum? Türk Düşüncesi, Nisan 1959, No 10. Nurculuk cereyanı da laikliği komünistlik olarak ifade etmekte tipik bir gelenekçi cereyan örneğini vermiştir. Saidi Nursi, daha 1924 yılından itibaren Türkiye'de gizli ifsat ve komünist şebekelerinin kurulduğunu iddia etmektedir. Tahsin Tola, Said Özdemir, Bediüzzaman Saidi Nursi, Sayfa 101. 27 yıllık devrimci hareket sadece dinsizliği ve komünizmi memlekete getirmeyi amaç bilmiştir. Engizisyon idaresine benzeyen bu sistem bu iki sonucu doğurmak için icra edilmiştir. Ankara Üniversitesi'nde verilen konferans, sayfa 23-24. Saidi Nursi bir hissi kablel vuku ile komünist ve anarşist manasıyla kemalizmi ve inkılap softalarını dönmeleri haber vermektedir. Hem de daha Kurtuluş Savaşı sırasında. Saidi Nursi, Münazarat, sayfa 17. Saidi Nursi bunu gördüğü içindir ki eski Said olmaktan çıkmış ve elini eteğini siyasetten çekmiştir. Kemalistler, muhali talep eden zerrattan, günahkarlardan ibaret birer hükümettir ve komünist, anarşist kimselerdir. Saidi Nursi, Münazarat, sayfa 17. Aynı iddialar meclis kürsüsünden dahi tekrarlanmıştır. Sinan Tekelioğlu'nun beyanı, bakınız Tutanak Dergisi, Devre 8, Cilt 20, sayfa 579. Gelenekçilerin hurafelere karşı ilmi, girişimci, dinamik her hareketi komünistlikle suçlandırmaları adetleri olduğu için aynı suçlandırmayı laiklik hakkında yapmaları da şaşılacak bir şey değildir. Gelenekçiler, laiklik akımını bu şekilde bir tenkit süzgecinden geçirdikten sonra İslamiyet'in savunusunu yapmakta ve toplumumuzda yerleşmesini istedikleri bir takım teklifleri ileri sürmektedirler. Kurtuluş Savaşı'nı yaratanlar din adamlarıdır. Kurtuluş Savaşı sadece vatanın toprak bütünlüğünü sağlamak amacıyla yapılmamıştır. İslamiyet'in izzet ve şerefinin kurtarılması da bu savaşın amaçları içindedir. Bunun içindir ki Kurtuluş Savaşı'nda hocalar büyük yararlılık göstermiş ve İslamiyet adına savaşmışlardır. Atatürk'ün kuvayi milliyeciliği İslami duyguları da içine almaktadır. İslamiyet'i kurtarmak kaygısı bu duygunun en ana unsurudur. Kemal E. Kürkçüoğlu, Dinde Reform Meselesi, Ankara 1957, sayfa 11. Milli mücadelenin şer'i şerife muvafık olduğunu beyan eden, bütün milleti cihada davet eden yüzlerce müftü ve İslam ulemasının fetva-i şerifesini inkar etmek ayıptır. İslam Türk ulemasını cahil dürüzade değil, fetva-i şerifi imzalayan muhterem zevat temsil etmektedir. Zafer'in İslam ulemasına tecavüzü cevapsız kalamaz. Hür Adam, Ekim 1952, No. 221. İstiklal Harbi'ni Allah diyenlerin imanları kazanmıştır. Kurtuluş Savaşı'nın ve Lozan ile Mondros'un gelenekçi cepheye göre başarısızlık diye isimlendirilen bütün sonuçlarında hocaların hiçbir kusuru yoktur. Buna karşılık cephelerde çarpışıp savaşın kazanılmasını temin edenler hocalar ve İslam ulemasıdır. Sinan Onur, İstiklal Harbi'ni Allah diyenlerin imanları kazandı. Hür Adam, Temmuz 1957, No. 265. Devrim yobazları, Dürizade'yi örnek göstermek suretiyle din adamlarına hücum etmektedirler. Halbuki memleketi batıranlar şeriatçiler değildir. Atatürk dahi Anadolu'ya ayak basar basmaz Havza Şeyhini ziyaret etmemiş midir? Atatürk'ü din adamları göğüslerine basmamışlar mıdır? Atatürk'ün davetine daha İnönü gibileri icabet etmeden Vehbi, Abdullah, Rasih, Şükrü hocalar gibi İslamcılar koşmamışlar mıdır? Bunun aksini iddia etmek, din adamlarının İstiklal Harbi'ne hizmet etmediklerini ileri sürmek için Allah'tan korkmamak lazımdır. Sinan Onur, din adamlarımıza iftira edenlerin yüzüne bir şamar daha. Hür Adam, Kasım 1958, No. 328. Nitekim 30 Ağustos ve İstiklal Harbi, Türk'ün ve İslam'ın zaferidir. Türk ve İslam'ın büyük zaferi kutlu olsun. Hür Adam, Ağustos 1958, No. 396. Sebil-ül Reşat Mecmuası da uzun müddet İslamcıların, hocaların İstiklal Harbi'ne hizmetlerini konu olarak almış ve kapaklarına muhtelif hocaların resmini basmıştır. İslamcılar bu iddiaları ile yeni Türkiye'nin gerçekte İslamiyet'i kurtarmak için icra edilen bir mücadelenin sonunda kurulduğunu, bu kuruluşta hocaların, şeriatçilerin büyük rolü olduğunu iddia etmektedirler. Kurtuluş Savaşı'nı destekleyen hocalar gerçekten bu savaşa esir halifeyi kurtarmak, İslam'a eski izzet ve şerefini iade etmek amacıyla katılmışlardır. Halbuki kurtuluştan sonraki gidiş laik bir sisteme doğru olmuştur. İslamcılar kendilerini aldatılmış hissetmektedirler. Bu aldatılış hissi açıkça ifade edilmemekle beraber laik nizama saldırıları bir bakıma bu hissin ifadesidir. Ayrıca İslamcılar Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı bu amaç ile yaptığını iddia etmek suretiyle sonradan kurulan laik nizamı Atatürkçülüğe ve Atatürk'ün inançlarına da aykırı olarak isimlendirmek istemektedirler. Ömer Özbaşı, Atatürk İnkılabı'nın hilafına hareket edenler kimlerdir? Hür Adam, Kasım 1958, No. 326. İsmet Paşa'yı alkışlamak gafletinde bulunanlar Atatürk'ün ruhunu tazip ettiklerini bilmelidirler. Hür Adam, Haziran 1959, No. 376. Bir taraftan Atatürk'ün İslamcı çevrelerin desteğini kazanmak için ifade ettiği bazı sözleri, nitekim Mustafa Kemal nutkunda Kurtuluş Savaşı kazanılıncaya ve rejim kuvvet buluncaya kadar gelenekçilere bir takım tavizler verilmesi mecburiyetinde kalındığını açıkça ifade etmektedir. Alet ederek laikliğe hücum ederlerken bir yandan da gene aynı çevreler Atatürk'ü ejderha, mavi gözlü dinsiz kumandan, dehşetli ahir zaman vesaire olarak isimlendirmekten çekinmemektedirler. Bu husus gelenekçi çevrelerin Atatürk'ün bazı hareketlerini sırf menfaatleri icabı alet olarak kullandıklarını göstermektedir. İslami duyguların Kurtuluş Savaşı'nda rol oynadığını ve hatta bu savaşın kazanılmasını temin ettiğini iddia eden gelenekçiler, bu şekilde yeni Türkiye'nin temellerinin dini duygulara dayandığını ifade etmek istemektedirler. Bu şekildeki inanca dayanan gelenekçiler, Kurtuluş Savaşı'nın bu amacına uygun bir devlet düzeninin kurulmasını da teklif eylemektedirler. Gelenekçiler tekliflerini sıralamadan önce İslam'ın manevi üstünlüğünü ve İslami devletin, cemiyetin faydalarını ispat etmek istemektedirler. İslamiyet gelişme mani değildir. Gelenekçi cephenin ikinci meşrutiyetten beri işlediği tez bu olmuştur. Tuna'ya İslamcılık cereyanı sayfa 211. İslamiyet gelişimi önleyecek yapıda değildir. Aksine tam manasıyla bir teceddüt ve terakki dinidir. Ahmet Hamdi Akseki, İslamiyet ve Terakki, Selamet, Şubat 1948, No 38. İslamiyet temel dini kuralları baki kalmak şartıyla şer'i hükümlerde dahi toplumu yeniliğe davet eder. Terakki izafi bir mefhum olduğu için İslamiyet'in terakkiye mani olacağı söylenemez. Gelişim, iman ve tapınma ile birlikte maddi sahada olduğu takdirdedir ki bir mana ifade eder. Bu şekildeki bir gelişimi ise İslamiyet kabul hatta telkin eylemektedir. İslamiyet'te içtihada önem verilmesinin sebebi de budur. Bu sebepledir ki İslamiyet'te reform bahis konusu olamaz. İslamiyet'te yapılacak bir reform, devrim, içtihat değil komünizmdir. Eşref Edip, İnkılap ve Din, Sebilur Reşat 1948, No 15. İslamiyet'in en kuvvetli bir şekilde hakim olduğu devirlerde, İslam memleketlerinin ilmin ve medeniyetin en ön safhasında bulunuşu da İslamiyet'in gelişimine mani olmadığını göstermektedir. Bu devirlerde İslamiyet Avrupa'ya oranla çok daha ileri bir safha arz etmekteydi. Müslümanların son asırlarda uğradıkları gerileme, Avrupa'nın tazyikiyle İslam toplumlarının İslamiyet'ten uzaklaşmaları ve Avrupalılaşmalarıdır. Bu konuda şu yazılara bakınız. Dünya emniyetini İslam kanunlarına inandığı gün bulmuş olacaktır. Sebilur Reşat 1948, No 17. Zeki Ali, İslam Medeniyeti, Selamet, Şubat 1948, No 38. Hakkı Şenkan, Müslümanlık faziletli bir medeniyettir. Sebilur Reşat 1948, No 20. Nihai teklif, ilerlemek için yeniden İslami esaslara uymak ve İslami bir içtimai nizam kurmaktır. Türk devrimlerinin İslami devletin gerilemeye sebep olduğu iddiası ile laik bir nizama geçişi yanlıştır. Milli varlığımızı yalnız İslam adetlerine bağlı kalmakla yaşatabiliriz. Mustafa Runyum'un 28-12-1956 Cuma günü Ankara'da Hacı Bayram Camii Şerifinde okuduğu Cuma hutbesinden. Gelenekçi cephe, İslamiyet'in gelişimine mani olmadığını ilk hareket noktası olarak kabul edince, devlet düzeninin İslam'ın siyaset prensiplerine uygun olmasında da bir zarar görmemektedir. Türk milleti %100 Müslüman bir millettir. Bu bakımdan İslamiyet'in içtimai nizamına uygun bir düzenin Türkiye'ye gelmesi gereklidir. İslamiyet, ahlaki demokrasinin temellerini atmıştır. Hakkı Şenkan, Müslümanlık faziletli bir medeniyettir. Sebilur Reşat 1948 No 20 Yusuf Ziya Kösemen, Millet Hakikati, Ahlak Hakikati Sebilur Reşat 1948 No 5 Ömer Rıza Doğrul, İslam Peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa'nın kurduğu içtimai nizam Selamet 1948 No 36 Ömer Nasuhi Bilmen, İslam'da Demokrasi Sebilur Reşat, Eylül 1955 No 205 Bu konularda tafsilat için bakınız Tuna'ya İslamcılık Cereyanı sayfa 215 ve mütakip. Din ile maddi hayat en güzel bir şekilde İslamiyet'te birleştirilmiştir. Hüseyin Saruhan, laik misiniz yoksa din düşmanı mı? Sebilur Reşat 1948 No 17 İslamiyet bütün dünyevi ve maddi ihtiyaçları en iyi bir şekilde düzenleyebilecek kudret ve yeterliktedir. Bu yeterlik İslamiyet'ten başka dinlerde görülmemektedir. İnsanlar arasındaki birlik, adalet ve vicdan hürriyeti en iyi bir şekilde İslami içtimai nizam içinde gerçekleşebilir. Yusuf Ziya Kösemoğlu, laikliğin yanlış tatbikinden doğan manevi ve ahlaki buhran cemiyette ahlaksızlık doğurmuştur. Sebilur Reşat 1948 No 6 İslam dini bu prensipleriyle dünyevi ve uhrevi bütün saadetleri tekefül eylemektedir. Ömer Rıza Doğrul, İslam peygamberleri Hz. Muhammed Mustafa'nın kurduğu içtimai nizam. Selamet 1948 No 36 Bu dünyevi nizam daha 14 asır evvel dünyanın gelmiş geçmiş en mükemmel demokratik cumhuriyetini kurmuştur. Sözün özü Sebilur Reşat 1948 No 5 Din ile dünya işlerinin İslami prensipler içinde ayrılması düşünülemez. Din ile devlet işlerini birbirinden ayırmak son 20 yılın bir modasıdır ve cahilane ve garazkârane bir iddiadır. İslam'da bu iki düzen birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. Hüseyin Saruhan, laik misiniz yoksa din düşmanı mı? Sebilur Reşat, 1948, No 15. İslam'ın siyaset prensiplerine göre kurulacak bir toplumun en üstün bir toplum olacağını ifade edenler, Türkiye'nin siyasi organizasyonu bakımından da bir takım teklifler ileri sürmektedirler. Hüseyin Saruhan, laik misiniz yoksa din düşmanı mı? Sebilur Reşat, 1948, No 15. Eşref Edip, din mektepleri, diyanet işleri riyasetine bağlanmalıdır. Sebilur Reşat, 1948, No 2. Bir İslamcı görüşte laikliği Fransız ihtilalinin ahlaki varlıklara indirdiği darbe olarak kabul etmekte ve dini kuvvetler olmadan milli vahdetin temin edilemeyeceğini belirtmektedir. Laiklik, dinin mahiyetini ve birleştirici rolünü anlayamamak demektir. Bakınız, İsmail Berkok, Kurtuluş Yolu, İstanbul 1960, sayfa 97. Bilhassa Nurcular, devletin teşekkülü bakımından ileri sürdükleri sistemi açık surette belirtmişlerdir. Sebilur Reşat, Hür Adam, Serden Geçti, İslamiyet, Fetih gibi İslamcı dergiler ise açık bir sistemin teklifini yapmamaktadırlar. Bununla beraber meri düzeni dinsizlikle, vicdan ve din hürriyetlerine aykırılıkla itham etmeleri, bunların da gerçek laiklik teranesi arkasında İslami esaslara göre düzenlenmiş bir devletin mevcudiyetini istedikleri anlaşılmaktadır. İslamiyet de cumhuri devlet şeklini benimsemiştir. Bu bakımdan Türkiye Cumhuriyeti'nin de şer'i şerife uygun bir cumhuriyet olmasında mani yoktur. Tahsin Tola, Sait Özdemir, Bediüzzaman Saidi Nursi, sayfa 93 ila 98. Şahsı manevi hükümetin Müslüman olması gereklidir. Hiç olmazsa ilahi kurtuluşun lütfuna hürmeten anayasaya Türk milletinin dini İslam'dır kaydının konulması gereklidir. İlahi kurtuluşun lütfuna hürmeten Hür Adam, Mart 1959, No 348. Burada bahsedilen ilahi kurtuluş Menderes'in uçak kazasından kurtuluşudur. Hakimiyet bila kaydı şart milletindir. Düsturunun, Türk milletinin duygularının rencide edilmeyeceği şeklinde tecellisi zamanı gelmiştir. Milli hakimiyet demek, Müslüman Türk'ün dininin resmen korunması demektir. Bu şekildeki bir hareketle sadece Türk milleti değil, 500 milyon kişilik Müslüman dünyası da memnun olacaktır. Konya mebusumuz Mustafa Runyun dedi ki, Fetih, Mart 1958, No 23. Bunun için de devletin şeriata uygun bir düzene sahip kılınması şarttır. 15. ayrımın sonu, sayfa 223.